صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا هب لنا حكما والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Araf suresinde kaldığım yerden devam ediyor. Allah Azze ve Celle haram ve helal kılma mevzuunda tek yetkili olanın kendisi olduğunu ifade etmiş ve benim helal kıldığımı nasıl haram kılarsınız buyurmuştur. Bu ifade aynı zamanda benim haram kıldığımı nasıl helal kılarsınız demektir. Haramı ve helali tayin etmek, hayat nizamının bütün yönlerini, bütün meşhelerini, her tarafını tayin etmek Allah'a mahsustur. Evinize nasıl gireceğinize, nasıl çıkacağınıza varıncaya kadar, nasıl evleneceğinize, nasıl boşanacağınıza varıncaya kadar, savaşla ilgili, barışla ilgili, devletler arası hukukla ilgili bütün meselelerinizde helalleri ve haramları, yasakları ve serbest olan şeyleri hepsini benden almakla mükellefsiniz manasında, kimdir o benim helal kılmış olduğum o ziynetleri, o tayyibattan olan bazı rızıkları, temiz rızıkları kimdir haram kılan buyurmuştum. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّذِي اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. Kimdir o haram kılan? Allah'ın kulları için çıkarmış olduğu ve rızıktan tayyip olan o şeyleri, temiz olan rızıkları haram kılan kimdir? Arap toplumunda, cahiliye Araplarında Allah'ın haram kılmamış olduğu bazı şeyleri haram kılma adeti vardır. Bu ayet esas itibariyle insan fıtratında Allah'ın helal kıldığı halde haram kılma yönünde bir istek olduğunu göstermektedir. İnsanlar hem haramları sevmezler, hem haramlardan nefret ederler, yasakların düşmanıdırlar. Ne zaman haklı bir kanun konsa o kanuna karşı gelirler. Özellikle gençlik yıllarında her şeye karşı gelmeyi marifet zannederler. Allah bile olsa bu kanunu koyan, Allah'ın kanunlarına bile kafa tutmaya kalkışırlar. Haramın olmamasını isterler. Tamamen yeryüzünde özgür bir varlık olmak isterler. Bir taraftan da kendiliklerinden haramlar icat ederler. Hem hiçbir haramın olmamasını isterlerken, hem de diğer taraftan Allah'ın haram kılmamış olduğu şeyleri haram kılmaya kalkışmaları ne kadar gariptir, ne kadar acı bir şeydir. Halbuki helal kılmak da, haram kılmak da Allah'ın hakkıdır. Hükmetmek, kanun koymak Allah'ın hakkıdır. İster helalleri, ister haramları, hiçbirisini Allah adına veya kendi adınıza koyamazsınız. Daha takva olacağım diye Allah'ın helal kılmış olduğu bir şeyi haram kılamazsınız. Daha takva sahibi olacağım diye insanlardan tamamen uzak yaşamayı doğru göremezsiniz. İnsanlarla birlikte yaşamayı adeta haram noktasına getiremezsiniz. Uzlet hayatını farz noktasına çıkaramazsınız. Daha takva sahibi olacağım diye hiçbir zaman evlenmemeyi caiz göremezsiniz. Daha takva sahibi olacağım diye hiç et yememeyi, yağlı yemekler yememeyi doğru göremezsiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Osman bin Maz onun evinde bir gün kıyametin hallerinden bahsetmiş, kıyametin dehşetinden bahsettiği zaman o kadar şiddetli bahsetmişti ki sahabeden bazıları şöyle konuştular kendi aralarında. Bir kısmı bundan böyle ben evlenmeyeceğim dedi. Hanımlarım varsa onları da boşayacağım dedi. Diğer bazıları bundan sonra etli yemek yemeyeceğim dedi. Diğer bazıları bundan böyle sabahlara kadar namaz kılacağım dedi. Bazısı bundan sonra her gün oruçlu olacağım, hiç iftar etmeyeceğim dedi. Yani oruçsuz hiçbir gün geçirmeyeceğim demek istiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna benzer hadiseler karşısında çok öfkelenir ve yüzü kıpkırmızı olurdu öfkesinden. Buna benzer hadiseler birkaç kez olmuştur. Hepsinde de ortak olan nokta insanların Allah'ın helallerini haram yapmak konusundaki istekli tavırlarıdır. Halbuki Allah ve Resulü bir şeyi helal kılmışlarsa o insanlara lazım demektir. Ve o güzel demektir. Allah'ın ve Resulü'nün helal kıldığı güzeldir. Allah'ın ve Resulü'nün haram kıldığı çirkindir. Bir şey çirkin olduğu için haram kılınmaz. Bir şey güzel olduğu için helal kılınmaz. Allah helal kıldığı için güzeldir, Allah haram kıldığı için çirkindir. Allah'ın helal kılmış olduğu şey güzel olduğu halde yine de bazı insanlar tarih boyunca böyle konuşmalar yapmış, Efendimiz zamanında da böyle insanlar çıkmıştı. Nasıl ki Musa Aleyhisselam'ın ümmetinde de böyle insanlar çıkmıştı. Nasıl İsa'nın ümmetinde de böyle insanlar çıktı. Daima bütün peygamberlerin ümmetleri içerisinde böyle insanlar her zaman varla gelmiştir. Bunlar takva olduklarını zannederler. Halbuki bu halleriyle Allah'a isyan etmektedirler ve farkında değildirler. Efendimiz bunu duyduğu zaman kızmış ve buyurmuştu ki benim sünnetim aşan benden değildir. Ben kadınlarla evlenirim de yemek de yerim, etli yemek de yerim, yağlı yemekler de yerim. Bazı günler oruç tutarım, bazı günler oruç tutmam. Bazı geceler uyurum, bazı geceler kalkar Rabbime divana dururum, namaz kılarım. Her kim beni aşarsa o benden değildir. Allah Resulü aslında ümmetini bir tehlikeden korumaya çalışıyordu. Çünkü şu bir gerçektir ki Allah'ın ve Resulünün haram kılmadığı bir şeyi kendinize haram kılacak olursanız tahammül edemezsiniz. Allah Resulü ümmetine karşı merhametliydi. Ve onlara farz olmayan bir şeyin onlara farz olmasından korkuyordu. Teravih namazındaki korkusu gibi. Teravih namazına bir iki gün gelmiş, ondan sonra cemaatin çoğaldığını gördüğü zaman ondan sonraki günler gelmemeye başlamıştı. Ve neden ya Resulallah diye sorulduğu zaman da size farz olmasından korktum buyuruyordu. Siz öyle insanlarsınız ki farz olmadan yapmaya devam edersiniz. Farz olmayan bir şeyi yapma hususunda ısrarlı olursunuz. Ondan sonra Allah size onu farz kıldığı zaman da onu yapmamaya başlarsınız. Onun için size bunun farz olmasından korktum buyuruyordu. Efendimiz daima ümmetinin rahatlığını düşünüyor. Tıpkı Miraç hadisesinde olduğu gibi 50 vakit namaz kendisine zor gelmeyeceği halde Resulullah olduğu için, Miraç'a çıkarılmış olduğu için Rabbinden direkt vahiy almış olan bir peygamber, hatta bir kanaate göre Rabbini görmüş olduğu için, Cebrail'i görmüş olduğu için, bizim görmediğimiz birçok şeyleri görmüş olduğu için ve ona verilmiş olan iman hiç kimseye verilmemiş olduğu için o 50 vakitle kılardı, 500 vakit emredilseydi onu da kılabilirdi. Çünkü daima Rabbi ile birlikte olan bir insan için Rabbine secde etmek çok kolaydır. Rabbine aşık olan bir insan için Rabbine secde etmek çok kolaydır. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini düşünüyor. Ve Musa Aleyhisselam'ın yol göstermesiyle 50 vakit namazın 5'e kadar indirilmesini sağlıyordu. Ümmetine olan şefkatindendi bu. Allah kendi şefkatini göstermek istiyordu. Ve Resulullah'ın da ümmetine karşı şefkatini göstermek istiyordu. Hem ben Rabbiniz olarak hem de benim Resulüm size karşı şefkatlidir demek istiyordu. Ve Allah Azze ve Celle yine burada da kimdir benim kullarım için çıkarmış olduğum o güzel nimetleri, o güzel tezyin eden, insanı süsleyen o elbiseleri, kimdir haram kılan veya insanlar için çıkarmış olduğum o güzel rızıkları kimdir haram kılan? Kur'an'da haram olduğu açıkça belirtilmeyen bazı mahlukatın helal olduğuna dair görüşler ortaya atan, hadisleri kabul etmeyen Resulullah'a bir postacı makamına indiren ve Allah'ın kitabında belirtilmemiş olan hiçbir haramı kabul etmiyorum diyen ve böyle insanlara sorduğunuz zaman fare peki o halde helal mıdır dediğinizde Allah'ın kitabında fareden bahsetmiyor. Ne helaline dair Mene de haramına dair bir ayet bulamazsın. Fakat Resulullah bunu bildiriyor. Şimdi sen fareyi yiyecek misin dediğiniz zaman, evet ben yiyemem ama fakat yiyene de karışmam diyecek kadar alçalmış olan, sünneti tamamen kökten iptal eden, reddeden bu zalimler, Allah'ın bu ayeti karşısında acaba nasıl konuşabilecekler? Allah tayyibattan olan, rızık nevinden olup da ama tayyib olmak şartıyla, temiz olan rızıkları Allah helal kıldığını burada açıkça ifade etmektedir. Temiz olan rızıkları Allah helal kılmıştır. Lağımlarda yaşayan bir mahlukun temiz olduğuna dair kim görüş belirtebilir? Hangi akıl sahibi insan bunu söyleyebilir? Allah'ın açıkça ayetlerini dahi bilmeyen ve açıkça ismi geçmediği zaman onun haram olduğunu kabul etmem diyecek kadar cahil ve sünnet düşmanı olanlar, bunlar Allah'ın ve Resulünün düşmanlarıdırlar. Allah da onların düşmanıdır. Kimdir benim kullarım için çıkarmış olduğum o güzel rızıkları men eden? Bu hiyelillezine amenu fil hayati dunya halisatan yevmel kıyame. De ki onlar benim iman etmiş olan kullarım içindir. İman etmiş olan kullarıma onları nasip ettim bu dünyada. Bu dünyada ama bu dünyada kafire de onu vermekteyim. Fakat halisatan yevmel kıyame. Sadece kıyamet gününde müminlere vereceğim. Bu dünyada kafir mümin ayırt etmeden Rahman sıfatının gereği olarak, herkese rızkını veren Allah, kıyamet gününde de Rahim sıfatının gereği olarak yalnızca müminlere verecek. Allah'ı bütün sıfatlarıyla anlayabilirsiniz. Allah'ı anlamak isteyen insan bütün sıfatlarını anladığı zaman anlayabilir. Allah'ı yalnız Rahman olarak gören Allah'ı tanımamıştır. Allah'ı yalnız Rahim olarak gören de Allah'ı tanımamıştır. Allah'ı yalnızca alim olarak gören Allah'ı tanımamıştır. Allah'a yalnız bir iki sıfatıyla, hatta 98 sıfatıyla birlikte kabul etsen, 99. sıfatını kabul etmese Allah'ı tanımamıştır. Allah'ı semi olarak gören, Allah'ı basir olarak gören, Allah'ı rezzak olarak gören, Allah'ı hakim olarak gören, fakat Allah'ı alim olarak görmeyen Allah'ı kabul etmemiştir. Allah'ın kitabı 6. asır içindir, bu asır için değildir diyen Allah'ı kabul etmemiştir. Allah'ın alim sıfatını bu sözlerle inkar etmiştir. Allah'ın kitabı olduğundan ötürü, gaybı bilen bir zatın kitabı olduğundan ötürü o Allah 6. asır da bilir, 20. asır da bilir, buna böyle iman etmeyen Allah'a iman etmemiştir. Bu dünyada mümin kafir ayırt etmeden Rahman sıfatının gereği olarak herkesi rızıklandıran Allah, fakat kıyamet gününde de Rahim sıfatının gereği olarak sadece müminlere rahmet edecektir. Dolayısıyla Allah'ın bütün sıfatlarını bilmeden Allah'ın ne zaman, nerede, kime, nasıl muamele edeceğini anlayamazsınız. İşte biz böylece ayetler açıklıyoruz ki belki anlarlar. Bilen bir millet için böyle ayetler açıklıyoruz. قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَا رَبِّيَتْ فَوَّهِيشَ مَا اللّٰهَرَ مِنْهَا وَمَا وَطَنَا وَالْاِسْمَ وَالْبَرْيَ بِغَيْرِ حَقِّ. De ki ey Resulüm onlara, benim Rabbim ancak fuhuşları men etti. Benim Rabbim bütün fuhşiyat nevine olan her ne varsa, onların içinden zahir olanı da batın olanı da, açıkça yapılanı da gizlice yapılanların da hepsini Allah men etti. Allah Resulü hadiste bunu ifade ederken buyurdu ki Allah herkesten daha çok kıskançtır. Siz ne kadar kıskançsanız Allah sizden çok daha kıskançtır. Çünkü siz belki sadece zahir olanları men edersiniz. Günahlardan, fuhşiyattan belki zahir olanları kıskanırsınız. Ama Allah ise batın olanları bile, gizli yapılanları bile kıskanmaktadır. Ve Allah zahir olanı da haram kılmıştır. Batın olanı da Allah haram kılmıştır. Haram kılma hatta Allah'a aittir. Zahir olan, açıkça meydanda yapılan günahları anlatmaya gerek yoktur. Fakat gizli olanlar nasıl, hangi günahlardır? Gizli olan günah mesela şirk, gizli olan günahlardandır. Çünkü ayetin devamında buna da işaret vardır. Bu gizli olan günahların içerisinde belki en gizlisi şirktir. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem bir hadiste bize buyuruyor ki şirk gecenin karanlığında yürüyen karıncadan daha gizlidir. Şirkin ne olduğunu size haber vereyim mi? Bir insan derse ki falan olmasa filanca beni öldürecekti. İşte o kişi Allah'a şirk koşmuş olur. Beni falan kimse kurtardı. ya da bizi filan kimse kurtardı gibi ifadeleri Allah Resulü kabul etmemiştir. Ve bunun şirk olduğunu ifade etmektedir. O şirkin gizli olanı ve gizli olanı olduğu gibi açık olanı da var. Günahların da gizli olanı olduğu gibi açık olanı da var. Açık olanı olduğu gibi gizli olanı da var. Mesela bir insan karısını 3 talakla boşar. Fakat hiç kimse şahit olmadığı için İslam devletinde bile olsan, İslam devletinde karısının mahkemeye gitmesinden korkmuyorsan, kadın da eğer istiyorsa kocasının kendisini boşamasından razı değilsen ve Allah'tan korkmuyorsan, her ikisi yalnız kendileri şahit olduğundan ötürü bu boşama hadisesine ikisinden başka bir şahit olmadığından ötürü evliliklerini devam ettirirlerse işte bu gizli olan günahlardandır. Allah bilmektedir. O adamı, o kadını boşadığını Allah bilmektedir. İnsanlar bilmese bile Allah bildiğinden ötürü böyle bir günaha kalkışma, adeta Allah'ı aldatmaya kalkışmaktır. İşte bu veya buna benzer. Gerek 3 talakla karısını boşasan, yahut da bayin talakla karısını boşasan, sen bana haramsın gibi bir ifadeyi mesela, veya sen bayinsin gibi bir ifadeyi kullansan, bu ifadeyi kullanırken bayin talaka niyet etmiş olsan, bu insan ondan sonra yeniden karısıyla evlenmek istediği zaman, yeniden nikah kıyması gerektiği halde, nikah kıymadan evliliklerine devam etseler, işte bu da ve buna benzer hallerde, hepsi bunlar gizli olan günahlardandır. Allah hem açık olan hem de gizli olanı haram kılmıştır. Ve bir de haksız yere tuğyan etmeyin, bağilik yapmayın. Haksız yere imama karşı gelmeyin mesela. Bağî kelimesi Allah Resulü'nün hadislerinde imama karşı gelmek manasında kullanılmış. Ammar bin Yasir hakkında bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seni bağî bir topluluk öldürecektir ya Ammar demişti. İmama karşı gelen bir topluluk demek istiyordu. Hakikaten Ammar bin Yasir Hazreti Ali radıyallahu anh ile Muaviye arasında geçen savaşta şehit edilmiş. Muaviye tarafından birisi tarafından şehit edilmişti. Muaviye'nin ordusundan biri tarafından şehit edildiği zaman herkes bu hadisi bildiğinden dolayı bağî olan topluluk bizmişiz demek ki diye itiraflarda bulunmuşlar. Ve bu hadisi gelip Muaviye'yi hatırlatmışlardı. Bu hadisin hatırlatılması üzerine o da hadisi tevil etmiş. Ve evet öldü ama bizim tarafımızdan birisi öldürdü ama fakat o aslında karşı tarafın sebep olduğu bir savaştan ötürü öldürüldü diyerek aslında öldüren biz değiliz, aslında karşı taraf ölümüne sebep olmuştur diye tevil yapmış, hadisi başka bir manaya çekmeye çalışmıştım. Hadisin manası açıktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bağî seni imama karşı gelen bir topluluk öldürecektir ya Ammar diyordu. Ve bu hadis Efendimiz aynı zamanda mucizelerindendi. Bağî kelimesi gerek hadiste gerekse Kur'an'da isyan manasında kullanılmaktaydı. Haksız yere isyan edenleri isyan etmeyi Allah haram kılmaktadır. Ve emduşruku billahi ma ile münezzil bihi sultanın. Allah'ın hiçbir sultan indirmediği, hiçbir delil indirmemiş olduğu bir şeyi de Allah'a ortak koşmanızı Allah size haram kılmıştır. Ve en tekûlü alallâhi mâ le te'lemûn. Ve Allah hakkında bilmediğiniz bir lafı da söylemeyi Allah size haram kılmıştır. Bilmediğiniz kelimeleri kullanamazsınız. Allah'ın size bildirmediği bir mevzuda haram veya helal diyemezsiniz. Böyle konuştuğunuz takdirde Allah'ın azabını çekmiş olursunuz. Çünkü bu bir bakıma Allah'ın yerine kanun koymaya kalkışmaktır. Bilmediğiniz bir meselede helal demek, neyse haram demek de odur. Bilmediğiniz bir meselede Kur'an'a bakacaksınız. Bulamadığınız zaman hadise bakacaksınız. Kitaplara bakacak, bilenlere soracaksınız. Bilmediğiniz halde konuşmayacaksınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali tayin ettiği zaman ona sormuştu. Ey Muaz, Yemen'e vali tayin edildin. Nasrani veya Yahudi bir kavme gidiyorsun. Ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Onları neyle hükmedeceksin diye sorduğu zaman Muaz demişti ki ya Resulallah, Allah'ın kitabıyla hükmederim. Kur'an'a bakarım, ona göre hüküm veririm onlar arasında. Efendimiz dedi ki ya Kur'an'da bulamazsan neyle hükmedeceksin? Muaz dedi ki o zaman senin sünnetinle hükmederim ya Resulallah. Efendimiz buyurdu ki ya onu da bulamazsan neyle hükmedeceksin? Muaz dedi ki o zaman kendine iman göre iştihad ederim ya Resulallah. Kur'an ve sünnetin dışına çıkmamak şartıyla. Kur'an ve sünnetin içinde kalmak şartıyla. Nas olan bir mevzuda, ayet ve hadis olan bir meselede konuşmamak, iştihad yapmamak şartıyla. Onlara muhalefet etmemek şartıyla. Kendi re'yime göre iştihad ederim ya Resulallah. Efendimiz Muaz'ın bu cevabından çok memnun olmuştu. Ve onu tebrik etmişti. Allah'ın ve Resulünün hükmettiği bir meselede, nas olan bir meselede insanların konuşma hakkı yoktu. وَلِكُلِّ اُمَّتِمْ اَجَلٍ Her bir ümmet için belli bir zaman var. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَحِرُونَ سَعَةً وَلَا يَسْتَحْرِمُونَ Onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat geri alınır, ne bir saat geri alınırlar, ne bir saat ileri alınırlar. Onların ecelleri geldiği zaman zerre-i miskal kadar hata yapılmadan ecelleri geldiği anda yok edilirler. Bu ayet şunu ifade etmektedir. Şimdiye kadar şu kadar milletler zulmettiler. Şu kadar milletler hepsi günahlar içinde bulundular. Fakat neden bu milletlerin, neden o milletlerin hepsi helak edilmediler gibi bir soru işareti kafalarda oluşursa veya şu zamanımızda bulunan insanların içerisinde veya devletlerin içerisinde bir sürü zalim devlet var. Bir sürü Allah'a melek okuyan, Allah'la savaşan idareciler var. Bu kadar Allah ile savaşan kafirin ve zalimin, münafığın olduğu bir dönemde neden bunlara bir şey olmuyor gibi bir sual kafalara takılacak olursa velikullu ümmetin ecel ayeti geldi bunlar için. İşte bu soruya cevap vermekteyim. Her bir ümmetin bir eceli var. Her bir milletin bir zamanı var. O zaman gelmeden helak edilmezler. Bu ayet aynı zamanda Allah'ın sünnetini de göstermekteydi. Sünnetullah'ı bize ifade ediyordu. Belli bir zamana kadar müsaade etmek Allah'ın sünnetindendir. Allah müsaade eder, mühlet verir. Allah imhal eder ama ihmal etmez denilmiş. Allah mühlet verir ama Allah ihmal etmez, sonunda o azabı mutlaka verir. Çeşitli milletler azap ettiği gibi şimdiye kadar. Bundan sonra da mutlaka azap eder. Her bir ümmetin bir eceli var. İbn-i Haldun bunu anlatırken der ki, mukaddimesinde, devletlerin ömürler hakkında tahminlerde bulunur. Bütün kendinden önceki tarihi bilen bir insan olarak ve tarihin filozofluğunu yapmış, tarihçiliğin felsefesini yapmış olan bir ilim adamı olarak, hangi milletler helak olmuşlar? Hangi şartlar gerçekleşince helak olur bir devlet? Hangi şartlar gerçekleşince bir devlet kurulabilir? Bir devletin ömrü kaç nesildir? Bunu anlatırken İbn Haldun der ki bir devletin ömrü 3 batındır. 3 dönemdir bir devletin ömrü. O devleti kuran insanların bulunduğu dönem. Onlar o devleti kurduklarından ötürü kıymetini bilirler. Çok zorluklarla, çok zahmetlerle kurduklarından ötürü. O devletin kıymetini bilirler ve ona sarılırlar. Onlar hayatta olduğu müddetçe kolay kolay o devlette bir değişiklik başarılması mümkün değildir. 40 sene kadar, 50 sene kadar yani. Bir batlı 50 sene, 40 sene kabul ederseniz. İbn-i Haldun bir batlı 40 sene kabul eder. Esas itibariyle dönemi kastetmektedir. Büyük devletler için belki bu 80 sene de olabilir. Belki bu 120 sene de olabilir. Osmanlı gibi bir devlet için elbette ki 40 sene olamaz bu. Amerika gibi bir devlet için elbette ki 40 sene olamaz bu. Kabile devletleri gibi devletleri kastediyordu. Küçük çaplı devletleri kastediyordu. O devleti kuran insanlar 40 sene kadar başta kalırlar. Ve onlar başta kaldığı müddetçe orada bir inkılap gerçekleştirmek hemen hemen mümkün değildir. Çünkü onlar o rejimi kurmak için çok zahmetler çekmişlerdir. O yüzden onu çok iyi muhafaza ederler. Ondan sonra onların evlatları gelir. O evlatlar o zahmeti çekmediklerinden onlar kadar rejime sarılmazlar. Onlar kadar muhafaza etmezler. Onlar kadar rejimi muhafaza etmek için gece gündüz çalışmazlar. Biraz rahatlarına düşkün olurlar. Fakat onlar da babalarından gördükleri için, onlardan işittikleri için onlar da yine gayret gösterirler belli bir ölçüde. Birinci nesil kadar olmasa da. Sonra onlardan sonraki nesil gelir. Üçüncü batın gelir. Onların torunları yani. O torunlar dönemi geldiği zaman onlar hiç kıymetini bilmezler. Onlar miras kedi gibi harman savururlar. İşte o zaman devletler çöküp giderler diyordu. Evet, لِكُلِّ اُمَّتِنْ اَجَلْ ifadesi. Her ümmetin, her devletin, her toplumun mutlaka sonunun geleceğini, kıyametten önce mutlaka sonunun geleceğini ifade etmez. Eğer bir devlet İslam nizamı ise, bir devlet eğer adalet ile hükmediyorsa, tebaası arasında, kendi toplumu arasında, hatta kendi milletin içerisinden, kendi dininden olmayan insanlar arasında, hatta başka devletlere karşı bile adil olan bir devletin kıyamete kadar yaşamaması için hiçbir sebep yoktur. Ne bu ayetin manası odur, ne de İbn Haldun'un teorisinin manası odur. Ne İbn Haldun onu kastetti, ne ayet onu kastetti. Bir devlet zulüm üzere devam edemez ama adalet üzere devam edebilir. El-kufru yedum ve zulmü la yedum denildiği gibi. Küfür devam edebilir ama zulüm devam etmez. Bir devlet kafir olsa bile devam edebilir. Adil olduğu müddetçe, kendi tebaası arasında adalet ve hükmettiği müddetçe, başka devletlere zulmetmediği müddetçe, adil bir devlet kıyamete kadar da devam edebilir. Ama ekseriyet böyle olmadığından ötürü, genel için bu ifade doğrudur. Genellikle zulüm yapılacak ve zulüm mutlaka son bulacaktır. Nasıl ki ayet-i kerimede buyuruyor, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجَعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا. Nasıl korunursunuz öyle bir günden ki, o günde çocuklar ak saçlı ihtiyarlara dönerler. Nasıl ki bir çocuk, 2-3 yaşında olan bir çocuk, 3-4 yaşında olan simsiyah saçları olan bir çocuk, o kıyametin dehşetini gördüğü zaman, ak saçlı ihtiyarlara dönüverir. Bu ne kadar dehşetli olduğunu gösterir o günün. O gün öyle bir gün ki, çocuklar bile böyle oluverirler bir anda. Ayetin bir diğer manası ise şuydu. Nesilden nesile inkılap olabilir demektir. 70-80 sene önce çocuk olan, o çocuklar büyüdüğü ihtiyar olduğu zaman, ak saçlı ihtiyarlar halini aldıkları zaman, işte o zaman bir inkılabın gerçekleşmesi mümkündür demek isteniyordu. 70-80 sene sonra inkılabın artık başlayabileceğini işaret ediyordu bu ayet. İbn Haldun'un teorisine de uygundur bu ayet. 70-80 sene sonra çocuklar ihtiyarlarlar. Saçları sakalları bembeyaz olur. İşte o dönem İbn Haldun'un 3. dönemi, torunlar dönem 3. batın. O dönem geldiği zaman işte o zaman İslam inkılabının veya o rejim hangi rejimse o rejimi devirecek olan bir inkılabın gerçekleşmesi mümkün olabilir demektir. Ya beni Adem, imma ye'tiyennekum rusulun minkum yekussun aleykum ayeti. Ey beni Adem, ey Adem oğullarım, size benim Resullerim geldiği zaman, size benim ayetlerim okuduğu zaman, kim ittika eder onlara Allah'tan korkarsa, ve aslah, bir de ıslah eder, yeryüzüne fitne fesat çıkarmazsa, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Onlara asla korku yoktur. Ve onlar asla üzülmeyeceklerdir. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. Onlar böyleyken diğer taraftan, Kur'an daima paralel bir şekilde anlatır hadiseleri. Bir taraftan cenneti, bir taraftan cehennemi anlatır. Bir taraftan iman edenlerin, kendisine korku olmayacak olan insanların, bir taraftan da cehennem ehlini, Allah'ını ve Resulünü inkar edenleri anlatır. Ayetlerimizi inkar eden o kimselere gelince ve bizim ayetlerimize karşı istikbar eden, büyüklük taslayan ve kendini bizim bu ayetlere ihtiyacımız yok gibi gören, ayetlerimize uymaya tenezzül etmeyen, onları dinlemeye tenezzül etmeyenlere gelince, onlar ateş halkıdırlar. Onlar cehennemin halkıdırlar. Ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَنْ اِفْتَرَى فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. Kimdir o kimseden daha zalim ki? Allah'ın adına bir takım yalanlar uyduruyor. Allah şöyle söyledi, böyle söyledi diye Allah adına yalanlar uyduruyor. Nasıl ki kendisine ahmesi diyen Kureyşliler, Efendimiz'in kabilesi, Kureyş kabilesi, nasıl ki onlar Kabe'yi çıplak tavaf etmiyorlar, Ama Ahmasi olmayan, kendileri gibi Kureyşli olmayan diğer Arap kabilelerinin hepsinin çıplak olarak tavaf etmelerini yahut da yepyeni bir elbiseyle tavaf etmelerini yahut da kendilerinden bir elbise kiralamak, ödünç almak şartıyla ancak tavaf etmelerini caiz görüyorlardı. Ve bize bunu Allah böyle emretti diyorlardı. Atalarımızdan böyle öğrendik. Allah böyle emrediyor diyorlardı. Çıplak tavaf edeceksiniz diyorlardı. Burada ancak biz elbiseyle tavaf edebiliriz diyorlardı. Ve ancak bizim elbiselerimizi giyebilirsiniz. Ancak bizim burada bizim yemeklerimizi yiyebilirsiniz diyorlardı. Allah adına yalan uyduruyorlardı. Allah onlara cevap vermişti. Kesinlikle Allah böyle bir şey emretmez. Kesinlikle Allah fuhşiyat emretmez. Kesinlikle Allah çıplaklığı ve hayasızlığı emretmez. Ama onlar böyle söylüyorlardı. Kimdir ondan daha zalim olan? Allah adına yalan uydurandan daha zalim kimdir? Evet, bugün de televizyonlarda bunu bol bol misalini görebilirsiniz. Allah adına çıkıp bazı yalancıların yalan uydurduklarını bol bol görebilirsiniz. Bugüne kadar hiçbir alimi söylemediğini söyleyen zalimleri görebilirsiniz. Bugüne kadar hiçbir alimin bilmediği hadisleri uyduranları görebilirsiniz. Ayetleri ve hadisleri saptıranları bol bol görebilirsiniz. Daima tarih boyunca bazı güçler, kendi saltanatlarını muhafaza etmek isteyen, devlet içinde devlet olmuş olan bazı güçler daima var ola gelmişler. Bu güçler daima kendi saltanatlarını muhafaza edebilmek için dini kullanmışlardır. İşte belki böylelerini kastederek Marx o zamanlar din halkın afyonudur diyordu. Çünkü halkın isyan etmesine engel oluyor diyordu. Halkın meseleyi anlamasına engel oluyor diyordu. Evet, belki bu sözü Nasraniler için doğruydu. Yahud için doğruydu. Evet, gerçekten de onların Tevrat'ı da İncil'i de. Hakikaten onların mevcut rejimlere başkaldırıya sevk etmek yerine bütün zulümlere itaat etmeyi emrediyordu. Tevrat'ta da İncil'de de baştaki insanların zulümlerine karşı gelmeyi emreden hiçbir şey bulamazsınız. Özellikle İncil'de tamamen mevcut diktatör sistemlerle uyuşacak ifadelere rastlayabilirsiniz. Onlara itaati emreden ifadelere rastlayabilirsiniz. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a isyan olan meselelerde kullara itaat yoktur demek suretiyle benden sonra bazı kimseler gelecek. Onlar benim sünnetimi değiştirecekler. Onlar benim koymuş olduğum kuralları değiştirecekler. Ya Resulallah, o günler geldiği zaman onlara kılıç çekelim mi ya Resulallah? Buyurdu ki namaz kıldıkları müddetçe hayır. Namaz kılmıyorlarsa onlara kılıç çekebilirsiniz buyuruyordu. Namaz kılmıyorlar hadis Müslim'de geçiyor. Daima idarecilere itaati emreden hadisleri söyleyip de başınızda bir kuru üzüm tanesi gibi başı olan simsiyah bir Habeşli köle bile size tayin edilsen, simsiyah bir Habeşli köle bile, asıl bir aileden gelen bir insan değil, bir zengin değil, Habeşli bir köle bile size emir olarak tayin edilse ona itaat edin diyen Resulullah onun hadislerini, buna benzer hadisleri naklederken diğer taraftan Allah'ın emirlerine isyan olan meselelerden kullara itaat yoktur diyen o hadisleri kapatan insanlar, Allah adına yalan uyduran insanlar, bulunduğumuz her yerde her şeye Allah size böyle emrediyor, itaat etmelisiniz diyen Allah adına yalan uyduranlar. Allah adına yalan uydurarak Allah size başörtüsünü emretmiyor diyenler. Allah adına yalan uydurarak Allah neden o zaman başörtüsünü emretti biliyor musunuz? O zaman kuaförü yoktu onun için. Kadınların saçları yemeklere dökülüyordu da onun için diyenler. O zamanki güzel kadınlara Medine'nin gençleri sarkıntılar ediyordu da onu engellemek için Allah böyle emretti diyecek kadar alçalanlar. Ve bunu ispat edebilmek için de bazı hoca kıyafetindeki bazı kimseler televizyonlara çıkartıp da bunun için konuşturanlar şunu bilsinler ki اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدَ وَاَكِيدُ كَيْدَ onlar bir takım hileler hazırlıyorlar, evet, ama ben de onlara karşı hazırlıyorum, Allah öyle buyuruyor. Ben de onlara karşı hazırlıyorum. Nasıl ki Şah'ın temsilciliğini yapan, Şah'ın Müslüman olduğunu, namaz kıldığını, ve İslam'a göre idare ettiğini söyleyen bazı hocaların o oyunları şah tarafından özel olarak kiralanmış olan o hocaların 1970'lerde oynamış oldukları o oyunlar sonuç vermemiş ve 79'da şahın devrilmesiyle sonuçlanmışsa dünyanın değişik yerlerinde aynı oyunlar oynanmaktadır. Ve fakat inşallah hepsinin sonu da aynı şekilde olacaktır. Hiçbir zaman zulüm devam etmemiştir. Hiçbir zaman yalancılık devam etmemiştir. Hiçbir zaman Allah'ın kitabı söndürülememiştir. Hiçbir zaman güneş batıda sıvanamamıştır. Allah'ın kitabının her tarafına baktığınız zaman tamamen bunu göreceksiniz. Allah'ın kitabının her tarafında zulme karşı bir başkaldırı göreceksiniz. Allah'ın kitabının her tarafında Allah'a itaati ve Allah'ın emrine muhalefet edenlerle savaşmayı göreceksiniz. Allah'ın kitabının her tarafında bunlar mevcut olduğu halde bir iki tane insanı çıkıp da bunu kapatmaya çalışmasıyla kapatılması mümkün müdür? Allah adına yalan uydurandan daha zalim kimdir? Veya Allah'ın ayetlerini reddeden, Allah'ın ayetlerini tekzip edenden daha zalim kimdir? Onların kitaptan nasipleri onlara mutlaka ulaşacaktır. Kitaptan nasiplerin, ömürleri veya ecelleri veya onların amelleri mutlaka onlara ulaşacaktır. Yapacaklarını yapacaklar ama sonra görecekler. Hatta izâ câethum rusulüne, sonra onlara bizim Resullerimiz gelecek. Ölüm melekleri gelecek. Onları tevaffa ettireceği zaman onlara derler ki eyne me kuntum teb'ûne min dûnillâh, nerede sizin o Allah'tan başka taptıklarınız? Nerede şimdiye kadar Allah'tan başkalarından yardım isterdiniz? Allah'tan başkalarını kanun koyucu olarak kabul ederdiniz? Allah'tan başka bazı insanları kendinize reis, put kabul ederdiniz? Put manasında reisi kullanıyorum. Allah'ın yerine onlara koyardınız. O bize neyi emrederse odur derdiniz. Allah'a rağmen onlara itaat ederdiniz. Nerede o topluluklarınız? اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَنَعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Melek, ölüm meleği geldiği zaman, canını alacağı zaman ona böyle soracak. Nerede Allah'tan gayrı senin dua ettiğin? Nerede senin Allah'tan gayrı istekte bulunduğun? O istekte bulunduğun kabirde yatan bir şeyh de olabilir. O istekte bulunduğun senin yanında olmayan bir şeyhin de olabilir. İstekte bulunduğun senin reisin de olabilir. Allah'tan başka Allah adına, Allah'tan istemen gereken bir şeyi Allah'tan başka istediğin o kimseler neredeler? قَالُوا ضَلُّ عَنَّا. Cevap çok basittir. Onlar bizden uzaklaştılar. Öyle cevap verecek. Bizden uzaklaştı onlar. Bilmiyoruz nerededirler şu anda. وَشَهِدُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. Ve kendi kendileri aleyhine şahitlik yaparlar böylece. Diyemezler ki ya Rabbi, veya diyemezler ki ey melekler, bilmiyoruz biz böyle bir şey yapmadık. Biz Allah'tan başkasından dua etmedik. Allah'tan başkasına itaat etmedik. Böyle söyleyemeyecekler. Yalnız diyecekler ki, dallu anne, bizden uzaklaştılar onlar. Evet biz onlardan yardım istiyorduk yani. Kendi kendilerine itiraf etmiş olacaklar bu şekilde. Evet yardım istiyorduk. Ama şu anda onlara ne dediler bilmiyoruz. Bizden uzaklaşıp gittiler. قَالَتْ خُلُوا فِي اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِي النَّارِ. O zaman onlara denir ki, ya da Allah der ki, haydi girin cehenneme, ümmetlerin içerisinde, sizden evvelki ümmetler gibi, onlarla beraber haydi insan ve cinden olan ümmetler, gerek şeytanlardan olan, gerekse insanlardan olan topluluklarla birlikte haydi girin cehenneme. كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّتُمْ لَعْنَا اُخْتَهَمْ. Herhangi bir ümmet girdiği zaman, her birisi cehenneme girdikçe diğerine lanet eder. Her bir topluluk cehenneme girdikçe kendi reislerine lanet eder. Kendilerinden evvelkilere lanet eder. Peşinden gitmiş olduğu eski ümmetlere, eski topluluklara lanet eder. Allah'tan kopmuş olan o cehennemlik olan atalarına lanet eder. Allah sizin belanızı versin, biz sizi takip ettik der. Takip etmez olaydık sizi der. Neden sizi takip ettik? Allah, ya Rabbi bunlar iki kere azap verir. كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّتُمْ لَعْنَا اُخْتَهَمْ. Her bir ümmet girdiği zaman cehenneme der ki ona lanet eder diğerine. Ukta hayani, ukt kelimesi kardeş manasına. Kendisi gibi olan, aynı fikirde olan, aynı fikri savunmuş olan diğer bir ümmete, diğer bir topluluğa. Hizip de diyebilirsiniz buna. Parti de diyebilirsiniz buna. Sizden evvelki atalarınız da olabilir bu. Şu andaki yaşayanlar da olabilir bu. Bundan sonrakiler de olabilir. Hatta izzet darabu fîhe cemî'an. Hepsi toplandığı zaman cehenneme. قَالَتْ اُخْرَاهُمْ لِعُولَاهُمْ رَبَّنَا هَا اُولَيْا دَنُّونَ. Hepsi toplandığı zaman cehenneme derler ki, onlardan bir kısmı der ki, ya Rabbi, diyenleri hakkında, kendilerine evvel gelmiş olanlar hakkında derler ki, ya Rabbi, bunlar bizi saptırdı ya Rabbi. رَبَّنَا هَا اُولَيْا دَنُّونَ. Ya Rabbi, bunlar bizi iddial etti, saptırdılar. فَاَتِهِمْ عَذَابًا ضَعْفًا مِنَ النَّارِ. Ya Rabbi, bunlara nardan, ateşten zaaf ver ya Rabbi. İki kat azap ver, kat kat bunların azabını arttır ya Rabbi. Çünkü bunların yüzünden biz bu hale geldik ya Rabbi. Onlar bizi aldattılar ya Rabbi. Gece gündüz bize hileler hazırladılar ya Rabbi. Kur'an'ın başka yerlerinde buna benzer ayetler var. Cehennem ehlinden olanlar, cehennemi girdikleri zaman diyecekler ki ya Rabbi, şu bizim reislerimiz var ya, şu bizi saptıranlara ya Rabbi, onlara iki kat azap ver. Allah Azze ve Celle daha cevap vermeden onlar diyecekler ki hayır ya Rabbi, bunlar yalan söylüyorlar. Esasında onlar da bizim gibiydiler. Esasında onlar da bizim gösterdiğimiz ona uymak istiyorlardı. Biz onlara nefislerine hoş gelmeyen bir şey söylesek onlar itaat etmezlerdi. Fakat biz onlara nefislerin hoşlandığı şeyler söylüyorduk. Biz onlara çırılçıplak gezmeyi öğretiyorduk, onlar da geziyorlardı. Biz onları zinaya teşvik ediyorduk, onlar da ediyorlardı. Biz onları içkiye davet ediyorduk, onlar da içki içiyorlardı. Biz onları faize davet ediyorduk, onlar da işine geldiği için faiz yiyorlardı. Bizim kabahatımız yok ya Rabbi, onlar da bizim gibiydiler zaten. Dediği zaman onlar diyecekler ki o mustazafin olanlar, kendi kendilerine alçaltmış olanlar ya da rezil etmiş olanlar, kullara kulluk yapmış olanlar diyecek ki ben mekrulleyli ve neher. Evet ama öyle ama fakat gece ve gündüz bize hileler hazırlıyordunuz. Bizi kültür emperyalizmiyle bizi aldatıyordunuz. Bizi her gün gavurlaştırıyordunuz. Her gün bizi aldatıyordunuz televizyonlarla. Basın ile, medya ile, okullarla her gün bizi mahvediyordunuz. Ondan sonra biz de size tabi oluyorduk. Bize Rabbimizi tanıtmıyordunuz. Bizi kainatı yaratan zatı bize öğretmiyordunuz. Kalbimizi Allah'a yerleştirmiyordunuz. Bizim kalbimize şehveti yerleştiriyordunuz. Her nereye baksak şehvetimiz artıyordu. Her nereye baksak daha fazla mamlük kazanma isteğimiz artıyordu. Ben mekrulleyle ve neher. Gece gündüz bize hileler hazırlıyordunuz. Aynı oradaki tartışmaları gibi. Allah Azze ve Celle oradaki herkese de susun diyecek. Susun ve girin cehenneme. Hepiniz de cehennemliksiniz. Şeytan da buna benzer tartışmaları olacak cehennem ehlinin. Ya Rabbi bu şeytan bizi aldattı diyecekler. Şeytan kendini savunacak diyecek ki hayır ya Rabbi. Onlar da zaten istiyorlardı ya Rabbi. Evet hakikaten de şeytan doğru söylüyordu. Çünkü şeytan olmasaydı bile insanın nefsi vardı. Şeytan olmasaydı bile nefsiniz zaten sizi cehenneme götürecek kuvvettedir. Şeytanın yapmış olduğu şey yalnız ve yalnız teşvik etmek ve ilham etmektir. Vesvese vermek suretiyle teşvik etmektir. Şeytan insanlara nefislerinin hoşlandığı şeyi söylediği zaman insanlar onu yaptılar. Nefislerinin hoşlanmadığı şeyi söyleseydi yapmayacaklardı. Şeytan onlara damdan aşağı atlayın deseydi atlamayacaklardı. Şeytan onlara malınızın hepsini verin deseydi Allah yolunda vermeyeceklerdi. Şeytan onlara namuslu olun deseydi olmayacaklardı. Şeytan onlara hayır hasenat yapın, fakir fukarayı doyurun deseydi onlar doyurmayacaklardı. Esasında onların da işine geliyordu. O yüzden رَبَّنَا هَا اُلَٰيَ اَضَلُّونَ فَاَتِهِمْ عَذَابًا ضَعْفًا مِنَ النَّارِ dediği zaman ya Rabbi bunlar bizi aldattı. Bu bizden evvelki atalarımız var ya. İşte biz onlara itaat ettik ya Rabbi. Bizim bu başımızda bir reisler var ya. لِعُلَٰهُمْ ifadesi birinciler demek de olabilir. Birinciler yani önceki ataları. Yahut diğer bir manaya göre reisler yani önde gelenler, birinci olanlar. Önde giden insanlardır demek de olabilir. Onlar için böyle dendiği zaman Allah buyuracak bir tartışmanıza gerek yok. قَالَ لِكُلَّنْ دَعْفْ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ. Hepiniz için dağf var. Hepiniz için iki kat azap var. Boşuna tartışmanıza gerek yok. Hepiniz için iki kat var. Çünkü her kim bir bid'at çıkartırsa, hadiste öyle buyuruyor. Her kim bir bid'at çıkartırsa, o bid'atla amel eden insanların hepsinin günahı onun da boynu olur. Kıyamete kadar Siz bir bid'at çıkartırsanız, dinde olmayan bir şeyi dine ilave ederseniz, dindenmiş gibi gösterirseniz, kıyamet gününe kadar kim onunla amel ederse, hepsinin o günahı, o bid'atı ortaya çıkartan, ilk defa ortaya atan kimsenin boynundadır. O bid'atı işleyen kimselerin de günahından bir şey eksilmeyecektir. Hadis de buyuruyor ki gene, yeryüzünde kıyamete kadar bütün öldürme hadiselerinden hepsinin Kabil'in de bir hissesi var. Adem'in iki oğlu olan Habil ile Kabil kıssasında. Kabil, Habil'i öldürmüştü. Haksız yere kardeşini öldürmüştü. Ve yeryüzünde ilk kanı o akıtmıştı. Kadın meselesi yüzünden. Allah'ın kendisine haram kıldığı ve Habil'e helal kılmış olduğu o kızla evlenebilmek için. Yeryüzünde kıyamet gününe kadar ne kadar öldürme hadiseler gerçekleşeceksen, hepsinde Kabil'in de payı vardır buyuruyordu. O yüzden küfrü ortaya atanlar veya insanları saptıranlar, onlar hem kendileri saptığından ötürü, hem de insanları saptırdığından ötürü iki katlı azaba müstahak olmaktadırlar. Diğerleri ise, o reislere itaat etmiş, onlara uymuş olanlar ise, onlar da bir onlara uyduğundan ötürü, bir de onlara uymak ve onları daha da azdırdıklarından ötürü, kullara kulluk yapmak suretiyle onların, o reislerin hatalarını anlamalarına engel olduklarından ötürü, onların kendilerini doğru yolda gittiklerini sanmalarına vesile olduklarından, sebep olduklarından ötürü, hepsi için da'f var. لِكُلِّمْ دَعْفْ dedi Allah. Hepiniz için, herkes için iki kat azap var, merak etmeyin. وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ama siz bunu bilmiyorsunuz. O azabın ne kadar artacağını, her seferde ne kadar artacağını siz anlayamıyorsunuz. Sonsuza kadar azap devam edecek anlayamıyorsunuz. وَقَالَتْ اُولَاهُمْ لِيُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضُلُمْ Onlar böyle söylediği zaman Allah'ın hepiniz için iki kat azap var diye cevap vermesinden sonra birinciler diyecekler ki bu sefer reisler veya atalar diyecekler ki sizin bizim üzerimize bir fazlınız yok. Sizin bizden de üstün bir tarafınız yok, bak gördünüz mü? Allah hepimiz için de bir dağ olduğunu söyledi. Hepimiz için azabın kat kat olduğunu söyledi. Demek ki siz de bizden farklı değilmişsiniz. O halde fezûkul azâb bimâ kuntum teksibûn. O halde siz de azabı tadın bakalım. Yaptıklarınıza karşılık olarak azabı tadın bakalım. Size bizi suçluyordunuz öyle mi? Fakat bakın Allah sizin için de azabın iki kat olduğunu söyledi. Demek ki itaat edenler de aynı sorumluluktadırlar. Küfre itaat etmek de küfürdür. Ondan ötürü hepsi için aynı azap mevcuttur. اِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ O kafir olanlar, o ayetlerimizi tekzip etmiş, inkar etmiş, yalanlamış ve onlara tenezzül etmeyenler, ayetlere bakmaya tenezzül etmeyenler, وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا ifadesi çok ilginç bir ifadedir. Ayetlerimize tenezzül etmeyenler demek. Biz, yeryüzünde adaletin nasıl sağlanacağını ayetlerimizle gösterdiğimiz halde, biz terörün nasıl son bulacağını, kardeşliğin toplumda nasıl gerçekleştirileceğini, Kur'an'ımız ile ayetlerimiz ile haber verdiğimiz halde, biz ekonominin nasıl düzgün gideceğini, krizlerin nasıl olmayacağını, üretimin nasıl arttırılabileceğini, İsrafın nasıl önlenebileceğini ayetlerimizde gösterdiğimiz halde, biz aile huzurunun nasıl olabileceğini, karı koca arasındaki muhabbetin nasıl sağlanabileceğini, namazın insanlara ne gibi faydalar sağlayacağını, toplumdaki fuhşiyatın nasıl önlenebileceğini, toplumdaki haksızlığın ve terörün nasıl kaldırılabileceğini öğrettiğimiz halde, huzurlu bir hayatın nasıl başarılabileceğini öğrettiğimiz halde, وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا Onlar ayetlerimize karşı büyüklük taslarlar. Ve bakmazlar Kur'an'a, tenezzül etmezler. Allah, kainatın sahibi olan Allah, yeryüzünü, gökyüzünü, bütün semavatı ve arzı, bu kadar mükemmel bir şekilde yaratan, her gün öldüren, tekrar yaratan, her gün öldüren, tekrar yaratan, 200 milyar tane galaksiden, milyarlarca gezegenleri ve yıldızları yaratan ve bunları çarpıştırmadan idare eden Allah, ona sormaya tenezzül etmezler. Ya Rabbi toplumun huzuru nasıl olacak? Ya Rabbi bu terör belasına nasıl kurtulacağız? Ya Rabbi eroinden, esrardan geçtiğimizi nasıl kurtaracağız? Ya Rabbi adam öldürmelerden, kan davalarından, Ya Rabbi içkiden nasıl kendimizi, neslimizi nasıl kurtaracağız? Ya Rabbi ekonomik krizden kendimizi nasıl kurtaracağız? Ya Rabbi şundan ve şundan bütün belalardan, Kur'ansızlıktan meydana gelen bütün bu belalardan kendimizi nasıl kurtaracağız? Peygamber şöyle diyecek kıyamet gününde. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا Ya Rabbi diyecek peygamber. Bu benim kavmim var ya Rabbi. Bunlar benim bu kavmim. Kur'an'ı mehcur olarak bıraktılar. Terk olunmuş olarak bıraktılar. Başka şeylere baktılar. Başka şeylerde çare aradılar. Avrupa'da, Amerika'da çareyi aradılar. Gavurun kanunlarında çareyi aradılar. Benim kitabımda, senin bana vermiş olduğun kitaptan, alemleri Rabbi olan senin kitabında aramadılar. O Kur'an'ı mehcur olarak bıraktılar ya Rabbi. وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا İşte ayetin manası buydu aslında. وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا Tenezzül etmediler, Kur'an'a bakmadılar. Kur'an halbuki onlara çareyi gösteriyordu. Kur'an onlara hem üretimi nasıl arttırılacağını, hem tüketimi nasıl azaltılacağını, Allah'ın olduğu kalpten bütün meseleler hallolmaktaydı. Kur'an kalplere Allah'ı sokmaktaydı. Bir kez Allah girdiği zaman o kalbe, artık o toplumda anarşiyi göremezsiniz. Artık o toplumda zengin fakir düşmanlığını göremezsiniz. O toplumda komünistliği göremezsiniz. O toplumda ırkçılığı, faşistliği göremezsiniz. O toplumda kan davalarını göremezsiniz. Allah girmiş olan kalpte bunları göremezsiniz. Faizle insanların birbirini sömürdüğünü göremezsiniz. وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا Keşke böyle yapmasaydılar. Kur'an'a tenezzül etmez gibi Kur'an'da çare aramadılar. Halbuki Kur'an Allah'ın kitabı idi. Bunu madem ki itiraf ediyorlar. Ya bunu reddetsinler, ya biz bu Kur'an'a iman etmiyoruz, Allah'ın kelamı olduğunu kabul etmiyoruz desinler. Yahut da eğer kabul ediyorlarsa istikbar, nasıl istikbar edebilirler? Nasıl Kur'an'a karşı tenezzül etmiyor gibi havalara girebilirler? Nasıl o şekilde davranabilirler? İşte onlara var ya, لَا تُفَتَّهُ لَهُمْ اَبَّابُ السَّمَاءِ Onlara göklerin kapısı açılmayacak. Onlara göklerin kapısı açılmayacak. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةً حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَارِ Onlar cennete asla giremeyecekler. Onlara göklerin kapısı açılmayacak. Ve cennete asla giremeyecekler. Ta ki deve Sem-i Hıyat'a girinceye kadar. Ta ki deve bir iğnenin deliğinden girinceye kadar. Deve iğnenin deliğinden girer mi? Nasıl ki hani biz deriz ya, balık kavağa çıktığı zaman bu mesele şöyle şöyle olur. Bununla aslında o meselenin mümkün olmadığını anlatmak isteriz. Hüsam-ı hıyat ifadesi, iğnenin deliğine devenin girmesi mümkün olmadığı gibi. Evet Allah isterse her şeyi yapabilir. Fakat Allah burada onun yapmak istemediğini anlatmaktadır. Devenin eğri bir halini de buna ilave ederseniz, devenin kocamanlığını buna ilave ederseniz, iğnenin de küçücük olduğunu buna ilave ederseniz, iğnenin deliğinin dar mesel olduğunu, iğne deliği kadar küçük ifadesi kullanırız. Deve kadar büyük ifadesi kullanırız. İşte ondan ötürü Allah bu teşbihle meseleyi anlatıyordu. Onlar için göklerin kapısı açılmayacak. İmam Ahmed'in nakletmiş olduğu bir hadiste Allah Resulü buyuruyor ki, mümin kul ahirete tevcih ettiği zaman, artık ölmek üzere bir hale geldiği zaman, komadayken melekler yanına gelirler. Cennet kokularından koku vardır ya ellerinde. Miskler vardır ellerinde. Ve cennet kefenlerinden bir kefen vardır ellerinde. O insanın başucuna otururlar. Yakınında bir yere, onu görebileceği bir mesafeye otururlar. Ve ondan sonra ölüm meleği gelir. Ölüm meleği o kimsenin canını alır. Ve o kimsenin canını alırken o kadar güzel bir şekilde alır ki tıpkı bir bardaktan suyun akması gibi, bir damlanın çıkması gibi o kadar güzel bir şekilde alır ki ey tayyip ruh diye alır onun canını alırken. Ey tertemiz olan ruh. Ey Allah'a kulluk etmiş olan. Hayatını Allah'a kullukla geçirmiş olan. Nefsine kullukla geçirmemiş olan. Şeytanın azdırmalarına karşılık kendine hakim olmuş. Harama düşmekten kendini korumuş. Bir közü elinde tutmak kadar zor olsa bilen, harama bakmaktan kendini korunmuş olan o tayyip ruhun, tayyip ruh alındığı zaman hemen o ölüm meleği o ruhu alır almaz. Diğer melekler onu hemen alıverirler. Ve cennet kefenlerine koyarlar. Cennet misklerine koyarlar ve çıkartırlar. Gök tabakalarından her birine çıkardıkları zaman Allah'ın melekleri, mukarrab olan melekler, onlarla karşılaştıkları zaman o melekler kimdir bu diye sorarlar. Daha o yüksek makamlara çıkmadan evvel göğün kapısını çalarlar. Ve göğün kapısı o ruh için açılır. Kimdir bu tayyip olan ruh denir. Kimdir bu tertemiz olan ruh? Ve o ruh için, o tayyip olan ruh için göğün kapısı açılır. O ruh, o meleklerin elinde gök tabakalarında yükseltilir. Ve mukarrab olan melekleri geçer. Bütün melekler ona hoş geldin, sefa geldin derler. Bu tayyip ruh kimin ruhudur derler. Onu götüren melekler ise derler ki, yeryüzünde o insanın birkaç tane ismi var ise, o isimlerin içerisinde en güzeliyle hitap ederler. Bu falan oğlu filandır derler. O şekilde Allah'ın huzuruna kadar çıkartılır. 7 kat semanın üzerine çıkartılır. Ve Allah Azze ve Celle o zaman buyurur ki, benim bu kulumun ruhunu illiğine koyunuz. İlliğine yazınız bu kulumu. Ve ondan sonra onu tekrardan yeryüzüne indiririz. Çünkü ben onu yeryüzünden yarattım. Ve onu ben yeryüzünde öldürdüm. Ve ben onu tekrardan yeryüzünden canlandıracağım. O şekilde o ruh tekrardan kabrine döndürülür. Ve melekler gelir. Sual melekleri. Men Rabbuk diye sorarlar. O tayyip olan ruh o suallere güzel cevaplar verir. Rabbi Allah der, Rabbim Allah'tır. Ve men dinuk diye sorulur. Peki dinin nedir? Dini el-İslam diye cevap verir. Benim dinim İslam'dır. Yahudi de olsa, Hristiyan olsa böyle cevap verecek. Çünkü Yahudilik de, Hristiyanlık da gerçekte İslam'dan başka bir şey değildir. Bozulmamış haliyle Yahudilik de o da, Hristiyanlık da İslam'dan başka bir şey değildir. Rabbi Allah dedikten sonra ve medinlik sorusuna dinim İslam diye cevap verecek. Size gelen bir kimse vardı. Size gönderilmiş olan birisi vardı. O kişi kimdi diye sorulduğu zaman. Yani ve men nebiyyuk sorusu. Senin nebiyin kimdi diye sorulduğu zaman. O diyecek ki benim nebiyim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Veya hangi peygamber ümmetiyse o peygamberin adını söyleyecek. Ve ondan sonra o kula Allah Azze ve Celle cennet bahçelerinden bir bahçe haline çevirecek. O kabrini cennet bahçesine çevirecek. Ve cennete bir yol açılacak, bir pencere açılacak. Ve orada kaldığı müddet içerisinden adeta cennette gibi kendisini hissedecek. Ama yine de malına ve evladına kavuşmak isteyecek. Diyecek ki akimissam. Ya Rabbi akimissam. Ya Rabbi kıyameti yarat ya Rabbi. Kıyameti kopar ya Rabbi. Kıyamet saatini gerçekleştir ya Rabbi. Ben ehlime ve malıma kavuştur ya Rabbi. O böyle söylerken diğer taraftan o pis ruh siyah yüzlü melekler tarafından o Allah'ın huzuruna bile çıkartılmayacak. Ve göğün tabakalarına bile çıkartılmayacak. Göğün ilk tabakasından geri çevrilecek. Ve ayet işte onu ifade etmekteydi. Allah Resulü meselenin burasına geldiği zaman işte bu ayeti okumuştum. لَا تُفَتَّهُ لَهُمْ اَبْدَهُمْ اَبْبَابُ السَّمَانِ Onlara semanın kapıları açılmayacak. O kadar kapıları olmasına rağmen hiçbirisi açılmayacak. Ve o pis ruh göğün ilk kapısından geri çevrildiği zaman Allah Azze ve Celle buyuracak ki onu siccine koyun. Onun adını siccine yazınız. Ve onun kabrini cehennem çukurlarından bir çukur gibi yapınız. Cehennem ateşiyle onun kabrini döşeyiniz. Ve kabir onu o kadar sıkacak ki melekler geldiği zaman men Rabbuk dediğinden he la edri diyecek. Şimdi Rabbin kimdir diye sorduğu zaman bilmiyorum diyecek. He bilmiyorum. Ve medinik diye sorulduğu zaman he la edri diyecek. Bilmiyorum ben. Size bir insan gönderilmişti. Allah'ın ayetleriyle gönderilmiş birisi vardı. Kimdi o diye sorulduğu zaman La edri diye cevap verecek, bilmiyorum. İşte o zaman Allah azze ve celle ona kabir azabının başlatılmasını emredecek. Ve o melek ona öyle bir vuracak ki, onun vurduğunu eğer insanlar duysalardı, insanların ve cinlerin dışında bütün mahlukat o sesi duyacaklar. Onun alnına öyle bir vurulacak ki, onun başına öyle bir tokmakla vurulacak ki, o sesi eğer insanlar duyacak olsalardı, belki korkularından hepsi ölebilirlerdi. İnsanlar ve cinlerin dışında her şey onları duyacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Bedir kuyusuna atılmış olan kafirlerin önde gelenlerinin başında durmuş, kuyuya atılmış olan Ebu Cehil gibi, Velid bin Mughire gibi bazı kimseler, onların başucunda durmuş ve onlara şöyle sesleniyordu. Ben Rabbimin bana vaat etmiş olduğunu gerçek olarak buldum. Rabbim bana zaferi vaat etmişti. Ve lesâfe yu'tîke rabbuke federdâ demişti bana. Rabbim bana verecekti ve verdi de ben razı oldum. Ben Rabbimin vaat ettiğini hak olarak buldum. Siz de öyle buldunuz mu acaba? Ben Rabbimin vaat ettiğini gerçek olarak buldum. Sizi şu anda mağlup ettim. Tek başımaydım yeryüzünde. Allah bana vaat etmişti ve ben ona inandım. Ve ben Rabbimin vaadini gerçek olarak buldum. Siz de buldunuz mu acaba? Hazreti Ömer radıyallahu anh gelmiş ve demişti ki, ya Resulallah sen kimle konuşuyorsun? Bunlar ölüdür ya Resulallah. Bu pis kokuşmuş ölülerle mi konuşuyorsun? Bunlar işitmezler ki. Efendimiz buyurdu ki, ya Ömer vallahi onlar sizden çok daha iyi işitirler. Fakat onlar cevap veremezler buyuruyordu. Bu hadis aynı zamanda kabirin başına gidildiği zaman, kabirdeki insanlarla konuşulduğunda onların işitebileceklerinin de delili olarak sayılabilir. Ya bu hadis ölmüş olan insanlar yeni kabirlerine konduğu zaman melekler onlara sual ettiklerinden o anda kendisiyle konuşan insanları işitebileceklerine delil olabileceği gibi kıyamete kadar baş uçlarında durmuş onlarla konuşan insanların hepsini işitebileceklerine de delil olabilir. وَلَا يَقْرُدُونَ الْجَنَّةَ حَتَّ يَلِجَ الْجَمَلُ فِيسَمِ الْخِيَاتِ Onlar asla cennete giremezler. Burada cemel ifadesi cümmel diye okunmuş bir kıraatten. Yani halat manasına gelmektedir. Halat inenin deliğinden girinceye kadar. Fakat bu tefsir zayıf bir tefsir olarak kabul edilmiştir. Gerek İncil'de gerekse Kur'an'dan. İncil'lerde de aynı şekilde deve inenin deliğinden girinceye kadar ifadesi mevcuttur. Ondan ötürü Allah Azze ve Celle'nin bu ayetinde devenin kastedilmiş olması ihtimali daha yüksektir. Çünkü deve darb meseleleri daha çok geçer. Büyüklüğü ifade etmekte daha çok kullanılır. Ve kafirin asla giremeyeceği noktasında her zaman bu ifade kullanılmıştır. Allah Azze ve Celle aynı zamanda şunu ifade etmektedir. Deve kendi isteğiyle hareket eden bir varlıktır. Fakat ip ise başkasının tahrik etmesiyle, başkasının itmesiyle ancak inenin deliğinden geçebilir. Belki başkasının itmesiyle geçebilir ama belki siz ışınlama yöntemiyle, belki çok süratli, belki ışık kadar hızlı bir metot kullanmak suretiyle, belki bir halatı, hatta belki bir insanı, hatta belki bir uzay aracını, bir camı kırmadan karşıya geçirmeniz mümkün olabilir. Belki insanlar zamanla o noktaya da gelecekler. Nasıl ki şu anda ışık camı delmeden geçmektedir. 300 bin kilometre bölü saniye hızla giden bir cismin saniyede 300 bin kilometre mesafe alabilecek kadar, o kadar süratli gidebilen bir cismin camı bile kırmadan geçebilmesi, bugün şu anda görülebildiğine göre, belki bu biraz daha geliştirildiği zaman, belki bir uçak bile olsa, o kadar süratli gidebildiği takdirde, camı kırmadan geçebileceği, dolayısıyla bir iğnenin deliğinden de geçebileceği ihtimali vardır. Fakat cemel ise, bir deve ise kendi kendine bunu başarması mümkün değildir. Devenin iğnenin deliğinden kendi kendine geçmesi mümkün değildir.
O yüzden cevher ifadesinin kullanılmış olması daha uygundur. Çünkü birçok ayetlerden Allah Azze ve Celle kafirler ise ebedi bir cehennemden bahsetmektedir. Orada ebedi olarak kalacaklar. Hiçbir zaman mutlu olamayacaklar. Hiçbir zaman o cehennem azabının biteceğine dair en ufak bir ümit onlara verilmeyecektir. Çünkü elemin bitmesi onları mutlu edecektir. Allah bizi o cehennemden muhafaza eylesin.
Amin.
وَكَذَٰلِكَ نَجْزِ الْمُجْرِم۪ينَ İşte biz mücrim olanları, o günahkar olanları bu şekilde azaplandırırız. لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ رَوَاشٌ İşte onlara cehennemden böyle bir döşek var. Cehennemden bir döşek var onlara. Ve aynı zamanda onlara başlarından da üst taraflarından da perdeler var. Ateşten olan perdeler. Ateşten olan yorganlar da onların üzerinde. وَكَذَٰلِكَ نَجْزِ الظَّالِم۪ينَ Ve biz zalimleri işte bu şekilde azaplandırırız. Onların yaptıklarını karşılığını bu şekilde veririz. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi cehennem azabından tüm ümmet-i Muhammed'i muhafaza eyle. Ya Rabbi dünyanın şartında ve azabında İslam için çalışan, İslam için canını ve malını ortaya koyan bütün Müslüman kardeşlerimize yardım eyle.
Amin.
Allah-u Teala. Fatiha.